İsyan. Yüreklerini yüreğime devredip giden Ahmet ile Alaaddin'in sevgili anısına. Prolog. Rus devrimine ve sonrası Sovyetler Birliği'nin kuruluş dönemine ilişkin iç savaş sahneleri ve yığınsal çatışma görüntüleriyle sahne açılır. İspanya ve Yunanistan iç savaşlarını gösteren sahneler bunu izler. 1968 Paris'inin ve diğer metropol kentlerinin yığınsal sokak gösterileriyle Şili ve Latin Amerika ülkelerindeki yığınsal hareketler ve 1977 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı görüntüleri ve bunun gibi belgesel olarak görüntülenir. Bu görüntüler siyah beyazdır. Bu seri ve hızlı görüntülerden bir cezaevinde Malta olarak adlandırılan ana koridorla kapı altını ayıran demir parmaklıklı bölümün kapısı üzerindeki sarı asma kilit yakın çekimde sabitlenir ve görüntü renklenir. Buradan ayrılan kamera koğuşların ikinci katının Malta'ya bakan pencereleri hizasından yukarıdan çekimle yaklaşık 100 metre boyunda 6 metre eninde cezaevi Malta'sını görüntüler. Malta yüzlerce mahkumla doludur. Mahkumlar infial halindedirler. Tümünün de yönü kapı altına yöneliktir. Mahkumların bir kısmı da kıracaklarmış gibi sıkıca kapı altını Malta'dan ayıran parmaklıkları kavramışlardır. Kapı altını dolduran askerlerin silahlarının namluları ise yakın mesafede mahkumlara yönelmiştir. Yüzlerce mahkum hep bir ağızdan bir sloganı haykırmaktadırlar. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Slogan atan mahkumların heyecanlı kalabalığı üzerinde isyan yazısı okunur. Birinci bölüm. 1. Cezaevi Malta'sı iç gece. Samsun Cezaevi, 21 Mart 1979. Sabaha yakın saatlerde cezaevi Malta'sının iki yanında karşılıklı koğuş kapıları önlerinde nöbet tutan gardiyanlar görünmektedir. Gardiyanlardan ikisi yavaş sesle kendi aralarında konuşarak volta atmaktadır. Bir kısmı ise Malta girişinin sağ yanındaki ilk koğuş kapısında birinci koğuş önünde toplanmışlardır. Koğuş kapısının yanında okul sırasına benzer bir sırada iki gardiyan oturmaktadır. Birisi önündeki Toto kağıdıyla ilgilidir. Diğer bir gardiyansa yere çömelmiş vaziyette sıra yanındaki bir piknik tüpünün üzerindeki demlikten bardaklara çay doldurmaktadır. Gardiyanlar yorgun, bir an önce sabah olmasını ve nöbetlerinin bitmesini beklemektedirler. Malta'nın loş aydınlığı, sessizliği ve gardiyanların bıkkınlıklarını bir süre izleriz. Çayları dolduran gardiyan bardakları oturanlara verir, çaylarını içmeye başlarlar. Birden kapı altına açılan kapının arkasından gürültüler yükselir, gardiyanlar dikkat kesilirler, gürültüler artmaya devam eder. Bunun üzerine oturanlar ayağa kalkarlar, koğuş kapılarında bekleyenler ya da volta atanlarsa kapı altına doğru yürümeye başlarlar. Gardiyanlar giderek kapı altı parmaklıkları önünde toplanmakta, merakla kapı altına açılan kapıyı gözlemektedirler. Tanıtım yazıları başlar. 2. Kapı altı, iç gece. İdari bölümden kapı altına açılan büyük demir kapı arkasındaki gürültü yükselerek devam eder. Nöbetçi gardiyan Malta'yı kapı altından ayıran demir parmaklıklı kapı ve yan parmaklıkların önünde toplanmışlardır. Merakla kapı altına açılan kapıyı gözlemektedirler. Artan gürültülerle ana kapı açılır, iki nöbetçi müdür, yanlarında baş gardiyanlarıyla diğer gardiyanlar ve başlarında komutanları bulunan çok sayıda asker kapı altı boşluğuna girerler. Bu durum aynı açıdan bir süre izlenir. Kapı altı yeni gelenlerle dolduğunda Malta'nın demir parmaklıklı kapısı açılır. Kapı altını dolduran kalabalık ana Malta'ya girerek Malta boyunca ilerler. Kalabalığın ilerleyişi ikinci kat pencerelerinden yukarıdan çekimle görüntülenmeye başlanır. Önde nöbetçi müdürler olmak üzere kalabalık birinci koğuşun yani Malta'nın sağındaki ilk koğuşun kapısı önünde durur. Birinci koğuş nöbetçisi gardiyan koğuş kapısı önüne gelerek anahtar destesinden seçtiği anahtarla kapıyı açmaya çalışırken gelenlerin arasından ayrılan bir grup da Malta boyunca ilerleyerek üçüncü koğuş kapısına yönelir. 3. Birinci koğuşun içi, iç gece. Koğuş kapısının girişe göre sağındaki havalandırmaya açılan kapı boşluğu içinden olay izlenmeye başlanır. Aynı düzeyde havalandırma kapısı yönünden açık duran yemekhane kapısından yemekhanenin içi görünmektedir. Tam karşıdaki TV ile sağ yanda büyük yemek masası ve çevresindeki uzun tahta oturaklar izlenebilmektedir. Koğuş kapısı girişi ve yemekhanenin içi loş bir ışıkla aydınlanmaktadır. Koğuş kapısı ağır ağır açılır, açılan kapı ile içerisi dışarıdan gelen ışıkla aydınlanır. Ardından içeri girenlerin ayakları dizlerinden aşağı görüntülenir. İlerleyen kalabalığın ayakları izlenerek açılan kapının karşısındaki merdivenlere ulaşılır. Merdivenler üst kattaki yatakhaneye çıkmaktadır. Merdivenler bir dönemet sonrasında yatakhane kapısına ulaşır. İlerleyen insanların ayakları koğuş kapısı ile ikinci kattaki yatakhane kapısı arasında ilerleyişleri ve merdivenleri çıkışları boyunca görüntülenir. Bunlar sivil giysili müdürlerin ayakları, resmi giysiler içindeki gardiyanların değişik tek tipteki ayaklarıyla postallı asker ayaklarıdır. Yürüyüş ağır ağır ve telaşsız yatakhanenin kapalı kapısına kadar sürer. 4. Yatakhane, iç, gece. Birinci koğuş yatakhanesinin içi yatakhaneye gözetlenmek için kullandıkları mazgallardan görüntülenmektedir. Mazgallar yerden 2 metre kadar yukarıdadır. Buradan bakıldığında birbirlerine simetrik olarak konumlanmış 3 katlı 5'er ranza görülür. Ranzaların ötesinde ise yine yerden 2 metre yükseklikte havalandırmaya bakan 3 küçük demir parmaklıklı pencere fark edilir. İçeride 30 kadar mahkum yatmaktadır. Mahkumlardan bir kısmı uyumakta, bir kısmı ise yataklarında sessiz uzanmaktadırlar. Koğuş merdivenlerini tırmanan kalabalığın yaklaşan gürültüsü üzerine kamera ve uyumayan mahkumların bakışları koğuş kapısına yönelir. Kapı gürültüyle açılır. Görevli kalabalığın açılan kapıdan içeri girmesiyle yatakhanenin loş karanlığı biraz daha aydınlanır. Uyuyan mahkumlardan bir kısmı daha uyanarak yataklarında doğrulup kuşkuyla olup biteni anlamaya çalışırlar. Kapıdan içeri giren baş gardiyanlardan biri kapı kenarında yana çekilerek komutana eliyle ilk ranzanın alt katında yatmakta olan mahkumu işaret eder. Komutan ve yanındaki askerler başka bir şeye dikkat etmeksizin gösterilen yatağa yönelirler. Şimdi koğuşta bulunan tüm mahkumlar uyanmıştır. Baş gardiyanın gösterdiği mahkum da bu gürültüler üzerine uyanarak yatağında doğrulur. Komutan ranzanın ayak ucuna geldiğinde seslenir. Komutan, ayağa kalk, hazırlan, gidiyoruz. Emri duyan mahkum endişeli ama telaşsız yatağında kapıya doğru yan döner. Ayaklarını yataktan yere sarkıtır, kamera yeniden dizlerden aşağı ayakları izlemeye başlar. Mahkumun yataktan sarkan ayakları görülmektedir. Ayaklar telaşsız boşlukta yatağın altındaki terliklerini aramaktadır. Bir askerin postallı ayağı görülür. Postallı ayak yatağın altında duran bir çift plastik terliği mahkumun sarkan ayaklarına doğru iter. Mahkumun ayağı terliklerle temas ettiğinde alışkın hareketlerle terlikleri ayağına geçirir. Terlikleri giyen ayakların yere bastığı ve bu iki ayak üzerinde dizlerden itibaren bedenin doğrulduğunu anlarız. Birbirlerine karışmış ayak kalabalığı mahkumun terlikli ayakları da dahil olmak üzere koğuş kapısına yönelirler. Arkalardan bir mahkumun sesi duyulur. Mahkum, durun, hiç olmazsa kitaplarını, mektuplarını, çamaşırlarını verelim bari, durun. Komutan, onları daha sonra gittiği yere arkasından gönderirsiniz. Ayak kalabalığı yatakhane kapısı boşluğunu doldurur, buradan geçerek merdivenin başına gelir, nöbetçi gardiyan kapıyı dışarıdan kapatır, yatakhane sahne başındaki loş karanlığına döner. Birden mahkumların marş söyleyen sesleri duyulur, sesler yükselir, marşın sözcükleri netleşir. Mahkumlar, yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin, yurdumuza faşist dolmuş, vurun kardeşler vurun. 5. Birinci koğuş için merdivenler, iç, gece. Kamera üçüncü sahnedeki konumundan Malta'ya doğru açılan ve açık duran koğuş kapısına doğru merdivenlerden inmekte olan ayakları izler. Şimdi bu ayak kalabalığı içinde mahkumun eşofmanlı bacakları ve terlikli çıplak ayakları da yer almaktadır. Hiç bitmeyecekmiş gibi bir tek düzelikle postallı asker ayakları, resmi ve sivil giysi bacaklar ve ayaklar merdivenlerden aşağı açık kapıya doğru yürümektedir. İlk ayaklar açık kapıya ulaşır ve çıkarlar. Yürüyüş devam etmektedir. Mahkumun çıplak ayakları da terlikleri sürüye sürüye kapıdan çıkıp koğuşu terk eder, yürüyüş sürmektedir. Sahne boyunca marş söyleyen mahkumların sesi de bütün ayrıntılarıyla işitilmektedir. Son ayaklar da koğuşu terk edip Malta'ya çıkar, kapı dıştan kapatılır. Kapının kapatılmasıyla sahneye loş aydınlık egemen olur. Bu loşlukta bir süre daha boş merdivenleri, yemekhanenin açık kapısından karşıda duran TV ile büyük yemek masasını ve onu çevreleyen oturakları görür. Bu görüntü ve marş söyleyen mahkum sesleri uzun bir süre daha devam eder. Tanıtım yazıları da sürmektedir. 6. Malta, iç, gece. Kamera uzun ve loş Malta ile kapı altına doğru ilerleyen kalabalığı yukarıdan ikinci kat pencerelerinden izlemektedir. Birinci koğuşun nöbetçi gardiyanı koğuş kapısını kapatır. Mahkumların söylediği marş da artık duyulmaz olur. Nöbetçi gardiyan döner, ilerleyen kalabalığı izler. Kapı altına doğru ilerleyen kalabalığı yukarıdan görürüz. Kalabalık Malta'nın demir parmaklıklı kapısına ulaştığında iç içe geçmiş görünür. Eşofmanlı mahkum bir grup asker arasında durmaktadır. Askerler çevresini sarmış, onu kollarından sımsıkı tutmaktadır. Kalabalık açılan demir parmaklıklı Malta kapısından geçer, kapı altına girer. Demir parmaklıklı kapı arkalarından kapanır. Kapının sarı asma kilidine giren ve dönen anahtarı ve anahtarı tutan gardiyan elini yakından görürüz. Malta birinci sahnedeki konumuna döner. 7. Kapı altı iç gece. Malta'yı terk eden kalabalık sıkışık bir halde kapı altını doldurmuş durumdadır. Komutanla müdürler bir kenarda kendi aralarında konuşmaktadırlar. Birinci koğuştan alınan mahkum Malta kapısı demir parmaklıklarının yanında kendisini çevreleyen askerlerin arasında beklemektedir. Askerler mahkumu kollarından sımsıkı tutmaya devam ederler. Kapı altının tam karşı köşesinde ise üçüncü koğuştan çıkarılan diğer mahkum yine askerler tarafından çevrelenmiş durumdadır. Askerler onu da diğeri gibi kollarından hareket edemeyecek biçimde kavramışlardır. Kapı altı izlenen konumdan ve bölümün loş aydınlığından dolayı alacakaranlık bir haldedir. Bu nedenle ayrıntılar kavranamaz. Müdürle komutan arasındaki konuşma son bulur. Müdürlerden birinin işareti üzerine idare bölümünün kapısı bir gardiyan tarafından açılır. Komutan da askerlere mahkumları getirmelerini işaret eder. Müdürlerle komutan kapıdan geçerler. Aralarındaki mahkumlarla birlikte askerler ve diğer bu bölümde görevleri olmayan başgardiyan ve gardiyanlar müdürlerle komutanın arkasından kapıdan çıkarlar. Kapı kapanır. 8. Cezaevi ön avlusu dış gece. Burası cezaevinin önüyle cezaevini korumakla görevli askerlerin kaldıkları bölümler arasındaki açık alandır. Kamera cezaevi nizamiyesi yönüne konumlandığında kapı altını terk eden kalabalığın bu alana girdiği alacakaranlıkta görüntülenir. Kalabalık alanın ortasına geldiğinde durur. Müdürlerle gardiyanlar ayrılarak idare bölümüne doğru yönelip ana binaya girerek görüş alanı dışına çıkar. Askerler aralarına aldıkları iki mahkumla kendi bölümlerine doğru yürümeye başlarlar. Mahkumlar ve askerler binaya girip gözden kaybolurlar. 9. Nezaret, iç, gece. Asker üzerinden nezaret yazılı bir kapıyı açmaktadır. Kapıyı açmaya çalışırken iki mahkum ikişer askerin arasında kollarından sıkıca kavranmış vaziyette kapının yan duvarı dibinde durmaktadır. Kapıyı açan asker nezaretin ışığını yakar. Hücre içi bol ışıkla aydınlanır. Kapının tam karşısında iki katlı iki ranza yan yana duvarın dibinde durmaktadır. Asker içerisini gözden geçirdikten sonra kapı yanında beklemekte olanlara işaret eder. Askerlerin mahkumları nezaret hücresine sokmalarını arkalarından izleriz. Mahkumlar içeri girdiklerinde birbirlerinden uzaklaştırılarak biri ilk ranzanın baş tarafına, diğeri ikinci ranzanın ayak ucuna götürülürler. Kapıyı açan asker cebinden iki tane Amerikan polis kelepçesi çıkarır. Önce baş taraftaki genç mahkumun sol elini bileğinden kavrayarak onu ranzanın üst demirine kelepçeler. Sonra diğerine yönelir. Onun da sağ elini kavrayıp bileğine taktığı kelepçeyi yine ranzanın üst demirine sıkıca kelepçeler. Sonra askerler geri geri yürüyüp kapıya gelirler. Önce mahkumları getiren askerler çıkar, sonra kelepçeleri vuran asker mahkumlara son bir kez daha bakıp dönerek nezaret hücresinden çıkar. Kapı kapanır ve kilidin üstlerine kapanışının sesi duyulur, tanıtım yazıları sona erer. 10. Nezaret, iç, gece. Erol sol bileğinden ranza demirine kelepçeli, ayakta sırtını duvara yaslamış durmaktadır. 18 yaşında hafif topluca bir delikanlıdır. Bol ışığın altında güleç aydınlık yüzü yakından görünmektedir. Selim sağ bileğinden omzu hizasında ranza demirine bağlı 30-35 yaşlarında iri kıyım, gözleri görmeyen bir adamdır. Ayakta karşılıklı dururlar. Erol kelepçenin izin verdiği ölçüde Selim'e yaklaşır. Kelepçenin izin verdiği ölçüde tek kollarının çizdiği yarım daire içinde ileri geri hareket ederler, ısınmaya çalışırlar. Erol: çok soğuk bir yer burası, üşüyor musun? Selim: biraz. Sadece ikimiz miyiz sürgüne gönderilen? Erol: İkimiz. Demek ki bu kadarını yeterli gördüler. Bir yıldır bizim varlığımızdan rahatsız oluyorlardı. Sonunda çırılçıplak gönderiyorlar. Abi üşüyor musun? Daha sabaha da çok var. Selim: önemli değil. Bari kelepçelemeselerdi. Erol: yine cezaevini eski koşullara döndürmeye çalışacaklar. Neyse, biraz da geride kalanlar düşünsünler. Şimdi bizi nereye gönderirler? Bir tahminin var mı? Selim: yok. Ailemize yakın bir cezaevine ya da arkadaşlarımızın toplu bulundukları cezaevlerinden birine. Ama bu iyimser bir tahmin. Bize böyle davranacak kadar dost olmadıkları açık. Erol: hiç olmazsa bizi birbirimizden ayırmasalar, aynı cezaevine koysalar. Susarlar, yüzlerinden soğuğun verdiği rahatsızlıkla bilinemezliğin verdiği endişe okunmaktadır. Bir süre daha bağlı kollarının çevresinde gezinirler. Erol bağlandığı ranzanın alt katına oturur. Erol, ben oturdum. Sen de dene istersen. Selim de ranzanın alt katının kenarına ilişir. İkisinin de bağlı kolları boşlukta asılı kalmıştır. Bir süre sonra havada asılı kollarının verdiği rahatsızlık yüzlerinden belli olur. Erol gülmeye başlar sinirden, diğeri de ona katılır. Ayağa kalkar, yine voltalamaya başlarlar. Sonra konuşmaksızın karşılıklı ayakta dururlar. 11. Nezaret, iç, gün. Nezaretin kapısı açılır, içeri biri onbaşı, diğer ikisi er, 3 asker girer. Erol ve Selim bitkin vaziyetten ranzalara yaslanmış durmaktadırlar. Onbaşı yaklaşır. Konuşmaksızın önce Selim'in sonra Erol'un kelepçesini çözer. İkisi de gayri ihtiyari öne doğru birer adım atıp uyuşan kollarını boşlukta sallarlar. Oldukları yerde ayaklarını hareket ettirerek uyuşukluklarını üzerinden atmaya ve kendilerine gelmeye çalışırlar. Onbaşının ikisini yan yana getirerek Erol'un sol, diğerinin de sağ ellerinin bileğini aynı kelepçeyle bağlar. Döner, kapıya yönelir. Erol'a kendilerini izlemesini işaret eder. Mahkumlar kapıdan çıkarken diğer iki asker de onları arkalarından izler. Nezaretin kapısı önündeki dar koridoru geçerler. Onbaşı mahkumları tuvalete götürür. Önce Selim tuvalete girer. Tuvalet kapısının bir adım kadar içinde ayakta işerken kelepçeli sağ kolu tuvaletin dışındadır. Erol da mümkün olduğu kadar sol kolunu açarak işeyen mahkumla belli bir uzaklıkta durmaya çalışmaktadır. Erol tuvalete girdiğinde de Selim aynı biçimde davranır. İşeme işi bittikten sonra mahkumlar tuvaletin yanındaki lavaboya gelirler. Yine sırayla serbest olan elleriyle yüzlerini yıkarlar, avuçlarıyla su içerler. Daha sonra onbaşı önde, iki asker de mahkumların arkasında cezaevi dış avlusuna doğru yürümeye başlarlar. Onların dışarıya çıkışlarını belli bir uzaklıktan izleriz, sonunda avluya ulaşırlar. 12. Cezaevi ön avlusu, dış gün. Askerlerle mahkumların cezaevi ön avlusuna çıkışlarını karşıdan izleriz. İki mahkum gün ışığına çıktıklarında rahatlarlar. Yüzlerindeki gerginliğin kaybolduğunu görürüz. Avlunun ortasında resmi hizmete mahsus ve yan tarafında DSİ yazılı bir minibüs görülür. Mahkumları sevke götürecek az subay ile 10 kadar asker minibüsün çevresinde hazır beklemektedirler. Erol, acıktın mı? Bilerek. Selim, ekmek neyse de sigaram olsaydı. Minibüse doğru yürürler, aracın açık kapısından girerek ortadaki sıraya otururlar. Onların arkasından silahlı askerler de önlerindeki ve arkalarındaki sıralara otururlar. Assubay şoförün yanına geçer. Şoför motoru çalıştırır. Assubay duygularını ele vermeyen bir yüzle mahkumlara döner. Komutan, aç mısınız? Bir şey yediniz mi? Mahkumlar yanıt vermezler, susarlar. Kendilerini zor tutmaktadırlar. Komutan, neyse biraz dişinizi sıkın, gittiğiniz yerde yersiniz. Minibüs hareket eder, cezaevi nizamiyesine yönelir, sonra aracın cezaevi avlusunu terk edişini arkasından izleriz. Samsun, kent içi, dış, gün. Cezaevinden ayrılan araç kent içine yönelir. Araç bir süre ara yollarda ilerler, çevrede evler, tamir atölyeleri, yol üstünde ve kenarında oynayan çocuklar görünmektedir. Yollardan gelip geçenlerden bazıları yol kenarlarında durarak bir süre merakla aracı seyreder. Minibüs ana caddeye çıkar, caddenin yoğun trafiğinde araç kendine yol açmaya çalışır. Kaldırımlarda yürüyenler, durarak araçlarıyla yollarına devam edenler de minibüs yanlarından geçtiğinde hızlarını keserek merakla minibüsün içini görmeye çalışırlar. Minibüs trafik ışıklarında durduğunda bu merak iyice artar. Minibüs bu biçimde yoluna devam eder, minibüsün içini yandan görürüz. Öndeki ve arkadaki askerler konuşmaksızın dışarıyı, gelip geçen insanları ve araçları seyrederler. Yüzleri ifadesizdir. Assubay gazetesini okumaktadır. Erol endişeyle dört yanı gözlemekte, minibüsün gittiği yönü kestirmeye çalışmaktadır. Gidiş yönünü anlayamadığından endişesi giderek artmaktadır. Selim de merak ve endişeyle Erol'un konuşmasını beklemektedir. 14. Kent çıkışı, dış, gün. Minibüs kent çıkışındaki bir benzinliğin yanında beklemektedir. Aracın bir süredir burada durduğu anlaşılır. Araçtan çıkan 6 silahlı asker minibüsün çevresinde tertibat almış çevreyi gözetlemektedir. Astubay aracın dışında minibüsten biraz ötede şoförle söyleşir. Biraz sonra içinde silahlı askerlerin bulunduğu 2 askeri araç minibüsün yanına gelip durur. Öndeki araçtan inen komutan Astubay'ın yanına gelir. El sıkışırlar. Bir süre kendi aralarında konuşurlar. Astubay minibüsün içindeki Selim'i işaret ederek bir şeyler anlatmaktadır. Yeni gelen komutana. Uzaktan izlediğimiz konuşma sürerken kent yönünden gelen bir sivil otomobil konuşanların yanına yaklaşarak yavaşlar. Otomobilde şoförün yanında oturan sivil kişi elini camdan uzatarak konuşanlara kent çıkışını gösterir, hızlanır. 100 metre kadar ötede durur. Otomobil yol boyunca minibüse yol gösterecek olan eskorttur. Bunun üzerine konuşanlar kendi araçlarına yönelirler. Önce askeri araçlardan önde olan otomobile yaklaşır, minibüs onu izler. Diğer askeri araç da minibüsü takip eder. Araçlar yola koyulunca otomobil hareket eder, giderek hızlanıp kenti terk ederler. Kamera bulunduğu konumdan araçlar çerçevenin dışına çıkana değin onları izler. Sonra bir süre daha araçların gözden kaybolduğu yolu ve gelip geçen diğer araçları izleriz. 15. Minibüsün içi, dış, gün. Minibüs hızla yoluna devam etmektedir. Aracın arka sırasındaki askerlerden cam kenarında oturanlar kayıtsız dışarıyı yoldan gelip geçen araçları seyretmektedir. Sıranın ortasında oturan iki asker ise yavaş sesle kendi aralarında söyleşip zaman zaman gülüşmektedir. Mahkumların önünde oturan askerler ise iki elleriyle silahlarını kavramış ön camdan dışarıya bakmaktadır. Sadece sıranın solunda cam kenarında oturan asker yolun ötesinde uzanan denizi dalgın seyretmektedir. Astsubay da aynı ilgisizlikle yan camdan dışarı bakmaktadır. Erol'la Selim bitkin haldedirler. Kamera ikisinin kelepçeli bileklerini yakından görüntüler. Kelepçenin bileklerini sıktığı ve ellerinin morardığı yakından görülür. Açlığın, uykusuzluğun yanı sıra dayanılmaz düş kırıklığı da yaşamaktadırlar. Hafif yan taraflarına dönmüş, arkalarına yaslanmış, konuşmaksızın oturmaktadırlar. Samsun'dan çıkıp doğuya yöneldiklerinde bütün umutları kırılmıştır. Düş kırıklığı ile birlikte açlık ve yorgunluk iyice etkisini göstermeye başlamıştır. Erol, Selim'e dönerek, ailelerimizden, yakınlarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz. Selim duyduğunu belli eden bir hareket yapar, canı yanıt vermek istemez. Erol kendi kendine konuşur gibi mırıldanır. Erol, bari birbirimizden ayırmasalar. Selim'in başı yana düşer, minibüs yoluna devam eder. 16. Ordu il sınırı, dış gün. Belli bir uzaklıktan önce deniz bir süre görüntülenir, daha sonra yine bir süre araçların karşılıklı gelip geçtiği ana yolu izlenir. Yolun üst yanında giderek dikleşen yamaçları baharın canlı çimenleri ve çiçekleriyle bütünüyle kaplamaktadır. Daha geniş bir perspektiften ağaçlar arasından ana yola ulaşan yan yollar görülmektedir. Yolun biraz ilerisinde ise ordu il sınırı yazan bir tabela yer almaktadır. Sol yandan önde eskort, arkasında ise askeri araçlar ve minibüs çerçeveye girerler. Konvoyu karşılıklı gelip giden araçlarla birlikte bir süre izleriz. Konvoy yakınlaşır, kameranın önünden ve ordu il sınırı tabelasını da geride bıraktıktan sonra uygun bir yerde önde eskort olmak üzere gelip dururlar. Çok geçmeden karşı yönden bir başka sivil araç belirir ve gelerek eskortun yanında durur. Öndeki askeri aracın komutanı araçtan iner, karşılıklı duran otomobillere yaklaşır, karşıdan gelen yeni aracın ön koltuğunda oturan görevliyle açık camdan bir şeyler konuşur. Yeni gelen araç sonra hareket eder, bir manevra yaparak geldiği yöne döner ve biraz ötede durur. Askeri aracın komutanı da kendi aracına döner, ilk otomobilde hareket edip geldiği yere döner ve konvoyun yanından geçerken araç komutanlarına otomobilin ön koltuğunda oturan görevli el sallar. Otomobil geldiği yöne doğru hızlanarak gözden kaybolur. Öndeki otomobilin hareketiyle birlikte konvoy yeniden ordu yönüne yola koyulur. Bulunulan konumdan konvoyun ve diğer araçların hareketi bir süre izlenir, sonunda konvoy yoluna devam ederek çerçeveden çıkar. 17. Minibüs, dış, gün. Sağ yandan minibüsün içini izleriz. Minibüs kente girmektedir. Bir süre yoluna devam eden minibüs kent merkezine yönelir. Trafik ışıklarında durak halka ilerlemeye çalışır. Daha önceki sahnelerde görüldüğü gibi insanlar ve araçlar merakla minibüsün içini görmeye çalışmaktadırlar. Erol birkaç kez deneyip vazgeçtikten sonra sonunda dayanamaz sorar. Erol, komutanım burada mı kalacağız? Sağ camdan dışarıyı seyreden astsubay döner, ifadesiz bir yüzle Erol'a bakar, onu bir süre süzer, sonra bir şey söylemeksizin tekrar yan camdan dışarıyı kentin kalabalığını seyretmeye koyulur. Erol Selim'e bakar, Selim hiçbir şey duymuyormuş gibi tepkisizdir. Erol da döner, camdan aynı biçimde kentin kalabalığını seyretmeye başlar. Minibüs yoluna devam eder. Giderek trafik yoğunluğu azalır, kent çıkışına ulaşılır. Derken kent geride kalır, minibüs ana yolun tek düze trafik akışı içinde yoluna devam eder. 18. Giresun il sınırı, dış, gün. 16. sahnede izlediklerimiz burada da aynen tekrar edilir. Giresun il sınırı tabelası geçildikten sonra eskortlar değişir ve konvoy yoluna devam eder. 19. Giresun, dış, gün.